Sayfa 113. Ayrım 16. Dudaklarında kendinden emin bir gülümsemeyle girdi odaya Beşir. Rusların dost mu, düşman mı olduklarını belli etmeyen duygusuz yüzlerini görünce kaygılandı. Ama gülümsemesini yitirmedi. Destek olur mu diye Asaf'a baktı. Asaf hiç oralı olmadı. Yüzü en az Viktor ile Nikolay'ınki kadar ifadesizdi. Beşir'in gülümseyişi tedirginliğe dönüşmek üzereydi ki Leonid sevecen bir tavırla ayağa kalkarak "Gel Beşir yoldaş" dedi. "Şöyle Asaf'ın yanına otur." Beşir gösterilen iskemleye yöneldi. Ama Viktor oraya oturmasına engel oldu. "Karşıma otursun, yüzünü görmek istiyorum." Leonid bozulmuştu ama istihbaratçının sözlerini çevirmekten geri durmadı. Hiç yüksünmedi Beşir. Gülümsemesini inatla koruyarak gösterilen yere geçti. "Spasiba," dedi Viktor. Kalın kaşlarının altındaki mavi gözlerini Beşir'e dikerek. Beşir, Rusça bir şey değil demeyi bilmediğinden, yüzünde kalender ifadeyle hafifçe başını sallamakla yetindi. Viktor'a içi ısınmıştı. Onu pazartesi günü okulun merkez binasında izledikleri İnsanın Yazgısı adlı filmindeki kahramana benzetmişti. Bu asık suratlı polisin nedense altın gibi bir kalbi olduğunu düşünmeye başladı. Türklere pek benzemeyen bu sarışın adamın neden kendisine sevgiyle baktığını bir şeye yoramayan Viktor çareyi hemen sorguya geçmekte buldu. Burada niçin bulunduğunu biliyor mu? Leonid'in çevresini dinleyen Beşir, "Size yardım etmek için," dedi hiç duraksamadan. "Ondan kuşkulandığımızı hiç düşünmüyor mu?" diye atıldı Nikolay. Beşir'in rahat tavrı karşısında o da Viktor'unkine benzer bir şaşkınlığa kapılmıştı. "Bırakalım, nasıl isterse öyle düşünsün," diyerek Nikolay'ın sorusunu havada bıraktı Viktor. "Dün gece neler yapmış, asıl onu anlatsın bize." "Yemekte birlikteydik zaten," diye Leonid'e bakarak anlatmaya başladı Beşir. "Yemekten sonra sen Turgut'la satranç oynamaya başladın. Hatırlarsan bir süre sizi seyrettim. Sen ilk maçı alınca oradan ayrıldım. Yukarıdaki salona çıktım. Oyuncak tüfeklerle atış yapmaya başlamıştım ki Cemil damladı. Yarın öğle yemeği için atışmasına var mısın?" dedi. Ben de kabul ettim. Yarıştık, o kazandı. Ben "bir oyun daha oynayalım mı?" dedim. Cemil biraz nazlandıktan sonra kabul etti. Ama o sırada Mehmet yanımıza geldi. Tedirgindi. Cemil'le görüşmek istiyordu. "Bir saniye, bir saniye," diyerek araya girdi. Leonid'in çevresini dinleyen Viktor. "Tedirgindi. Derken neyi kastediyor? Daha açık anlatsın." "Mehmet selamsız sabahsız gelmez," diyerek başladı anlatmaya Beşir. "O akşam bir merhaba bile dememişti yanımıza geldiğinde. Bir şeylere çok canı sıkıldığı belliydi. Konu neyse sanırım Cemil de biliyordu. İşitmemi istemedikleri için uzaklaştılar. Ben de merak edip sormadım. Sonra Cemil bana döndü. Kusura bakma. Yarın atış yaparız. Mehmet'le konuşmam gerekiyor," dedi. Baktım Cemil de ciddileşmişti. Cemil ile Mehmet'in arası nasıldı? Bu kez Nikolay kesmişti Beşir'in sözünü. İyiydi. Mehmet'in kimseyle kavga ettiği görülmüş şey değildi zaten. Onlar yanından ayrılırken saat kaçtı? Tam olarak söyleyemeyeceğim ama 9'u geçiyor olmalı. Sonra sen ne yaptın? Sonra biraz düşündü. Yarım saat kadar kendi kendime atış yaptım. Ne yalan söyleyeyim, Cemil'e yenilmek onuruma dokunmuştu. Ertesi gün bu yenilginin öcünü almalıydım. Ben atış yaparken Kongolu kasavu bu geldi yanıma. "Gel yarışalım," dedim. Eliyle yeşil çuhalı masayı göstererek "Bilardo," dedi. Teklifini kabul ettim. Bir saat kadar bilardo oynadık. Ama şanssızlığım üzerimdeydi. Kasavubu'ya da yenildim. Bir süre sonra Kongolu'nun uykusu geldi. Yatmaya gitti. Canım iyice sıkılmaya başlamıştı. Kendi kendime bilardo oynamayı sürdürdüm. Duvardaki saatin 22:30'u gösterdiğini fark edene kadar da oynadım. Vaktin geçmiş olduğunu görünce panikledim. Yarınki felsefe dersi için 50 sayfalık bir metin okumam gerekiyordu. Aceleyle toparlanıp kaldığımız binaya yollandım. Yolda dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yo, olağanüstü bir şey yoktu. Yalnızca Brezilyalıların kaldığı binadan gelen müzik sesini kahkahalara duydum. Ha, bir dakika, raporumda belirtmediğim bir şey var. Önemli olduğunu düşünmediğim için yazmadım. Bizim binanın önüne geldiğimde birinin içeri girdiğini gördüm. Ama kim olduğunu seçemedim. Aynı anda yürüyüşten dönen Şerif'le karşılaştık. İçeri gireni o da görmüştü. Hatta kimdi o diye bana sordu. Ben de tanıyamadığımı söyledim. Şerif'le birlikte içeri girdik. Ruslar dikkat kesildi. Raporunda dışarı çıktığını yazan yalnızca iki kişi vardı. Peki Beşir'in gördüğü üçüncü kişi kimdi? O gördüğünüz kişiyle ilgili hiçbir ayrıntı veremez misin? Diye sordu Leonid. Bir şey söylemek çok zor, dedi Beşir. Alnını kırıştırarak karanlıkta önümden akıp geçti. Sorguyu ilgiyle izleyen Asaf da heyecanlanmıştı. Adeta yalvarırcasına sordu. Beşir yoldaş, bu çok önemli. Aklını biraz zorla. Ne giymişti? Boyu posu, yürüyüşü nasıldı? Hiçbir şey görmedin mi? Beşir yeniden düşündü. Kendini zorladı. Ama gözünün önünde hiçbir şey canlanmıyordu. Bir gölge, bir gölge gördüm sadece. Yoldaşlardan birine benzemiyor muydu? Bir gölgeyi kime benzetebilirim ki? Şerif ile benim dışımda herkes olabilir. Belki Şerif daha ayrıntılı bilgi verebilir, diye mırıldandı Asaf, Rusça, istihbaratçılara dönerek. Umarım öyle olur, dedi Viktor. İçeri girince dikkatini çeken bir şey olmadı mı? Dışarıdan yeni gelmiş bir yoldaş, paltosunu çıkaran biri falan diye yeni bir soru geldi Nikolay'dan. Olmadı. Ben Hikmetlerin odasına girdim zaten. Hikmet ile Turgut satranç oynamayı sürdürüyorlardı. Can da onları izliyordu. Siz gelip bizi toplantıya çağırana kadar da orada kaldım. Peki Kurkino'ya sık gider misin? Yeniden kendisiyle ilgilenildiğinden sanki memnun olmuş gibi bir hali vardı Beşir'in. Bir kere gittim, dedi. Yoldaşlar daha sık gidiyorlar. Ama ben onlara katılmıyorum. Kurkino'ya gideceğime Moskova'ya inerim. Daha iyi. Yoldaşlar ne için iniyorlar Kurkino'ya? Duraksadı Beşir. Yüzünü kaygı bürümüştü. Yardım dilenircesine gözlerini Asaf'a dikmişti. Bu istihbaratçıların gözünden kaçmadı. Neden yanıtlamıyor soruyu? Leonid'in çevresini duymuştu Beşir. Ama Asaf'a dönerek sordu. İçki içtiğimizi söyleyecek miyiz? Hay Allah iyiliğini versin yoldaş, diyerek gülmeye başladı Asaf. Korktuğun bu mu? Söyleyeceğiz tabii. Sovyet yoldaşlardan hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz. Leonid konuşmaları Rusça'ya çevirmişti. İkisi de sağlam içici olan Nikola ile Viktor, Türklerin neden içki içmediklerini anlamakta zorluk çektiler. Hadi biz alkolizmle mücadele için kestik vodkayı. Ama siz neden içmiyorsunuz, diye şaşkınlıkla sordu Viktor. Sizinle dayanışma için, dedi Asaf. İyi de sizin içmemenizin bize ne faydası var? Olsun, dedi Asaf gururlanarak. Şu anda bu ülkede yaşıyorsak sizin partinizin kararlarına uymak zorundayız. Pek uymamışsınız ama, dedi Nikolay gülerek. Her zaman %100 randıman alınıyor, dedi Asaf. Şimdi tam kolhoz müdürü gibi konuştun, dedi Nikolay. Neyse, biz sorunumuza dönelim. Ortamın yumuşadığını sezen Beşir, gönül rahatlığı içinde yanıtladı soruyu. İçki almaya gidiyorduk. Bir de oyuncak almaya. Oyuncak mı, diye sordu. Yapay bir şaşkınlıkla Viktor. Evet, ucuz bir oyuncak mağazası var Kurkino'da. Kim buldu bu mağazayı? Şerif ile Cemil. Galiba yanlarında Nejat da varmış. Sen de oyuncak aldın mı? Aldım. Kız kardeşime sarı saçlı bir Rus bebeği. Başka kimler gitti o mağazaya? Kolektifte gitmeyen kalmadı ki. Oyuncaklar çok ucuz. Herkes bir yakınına hediye aldı. Asaf bu oyuncak mağazası muhabbetinden kuşkulanmış. İş nereye varacak diye dikkatle sorguyu izliyordu. Leonid ise katilin bulunmasında çözümü bu mağazadan geçtiğinin bilincinde. Kendini sorguya kaptırmış Beşir'in ağzından çıkan sözcükleri bir yandan Rusça'ya çevirirken bir yandan da ipucu olabilir mi diye zihninde tartıyordu. Viktor'un adamlarının bütün gün mağazanın içinde karargah kurduğunu ama mesajı almaya kimsenin gelmediğini biliyordu. soruşturmayı bir gün bekletmelerinin gerekçesini de mesajı almaya gelecek kişiyi ürkütmemek olarak açıkladı Viktor. Kolektiften hiç kimseyi yabancı biriyle konuşurken falan gördün mü? Buradaki yabancı yoldaşlarla hepimiz konuşuyoruz. Öğrencileri kastetmiyorlar diye açıkladı Leonid. Dışarıdan biriyle, yani sokakta, metroda filan. Biraz düşündükten sonra anlatmaya başladı Beşir. Bir gün Mayakovski istasyonunda yaşlı bir Azeri geldi yanımıza. Türkçe konuştuğumuzu duymuş. Halimizi, hatırımızı sordu. Konuşmaya başladık. Ama sonra adam sapıttı. Milisler hakkında kötü sözler söylemeye başladı. Onlara sarı kulak diyordu. Adamın tekin biri olmadığını anlayınca uzaklaştık yanından. Başka da hiçbir yabancı ile konuşmadık. Viktor önündeki kırmızı dosyanın yanında duran poşeti açtı. Koruda buldukları lacivert dolma kalemi çıkardı. Sor bakalım, bu kalemi tanıyor mu? Leonid soruyu çevirirken Asaf'ın yüzü cin çarpmışa dönmüştü. Tanımıyorum dedi Beşir. İlk kez görüyorum. Bir dakika. O kaleme ben de bakabilir miyim diye atıldı Asaf. Viktor kalemi uzattı. Asaf kalemi alarak incelemeye başladı. Bu kalem benim dedi. Onu nerede buldunuz? Viktor ile Nikolay birbirlerine baktılar. Sizin mi? Emin misiniz diye sordu Viktor. Eminim tabii. Bilen yoldaşın hatırası. Ne zaman kaybettiniz? Bilmiyorum. Ama bugün öğleye doğru raporları incelerken not almam gerekti. İlk o zaman fark ettim kaybolduğunu. Nerede buldunuz? Cinayet mahallinde desem çok mu şaşırırsınız? Viktor'un suçlar gibi konuşması Asaf'ı sinirlendirmeye başlamıştı. Neden böyle konuşuyorsunuz? Niçin şaşırayım canım? Cinayet mahallinde bir özel bir eşyam bulunsa ben şaşırırdım. Hatta korkardım dedi Nikolay. Benim alnım açık dedi Asaf. Dün geceden beri alaycı serzenişlerine katlandığı bu genç adam karşısında soğukkanlılığını artık daha fazla koruyamayacağını anlamıştı. Ben kimseyi öldürmedim. Sizi katillikle suçlayan olmadı dedi Nikolay. Öyle değil mi Leonid Ivanoviç? Bence hepimiz sakin olmalıyız diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı Leonid. Asaf'ın yapmacık, yalak tavırlarından hoşlanmıyordu. Ama görevlerini yaparken hiçbir kuralla kendilerini sınırlamak istemeyen bu saygısız adamların davranışları da onaylanacak gibi değildi. Tamam, dediğiniz gibi sakin olalım yoldaş Leonid dedi Nikolay. Ama bu kalemin cesedin 15 metre uzağında bulunduğunun da bir açıklaması olmalı. Düşürmüşüm dedi Asaf sesini yükselterek. Orası geçtiğim yol. Sigara paketini çıkarırken olmalı. Belki dedi Nikolay. Ama cinayet saatinde nerede olduğunuzu kanıtlayacak kimse de yok. Bu kadarı da fazla diyerek ayağa kalktı Asaf. Beni bir yoldaşımı öldürmekle suçlayamazsınız. Ben bu partiyi yaratan insanlardan biriyim. Ona ihanet edemem. Eminim etmezsiniz, dedi Viktor soğuk bir ses tonuyla. Emeğinize büyük saygı duyuyoruz. Ama ortada bir cinayet var. Bizi anlamalısınız. Suçsuzluğu kanıtlanana kadar buradaki herkes de anlatır. O halde beni soruşturmaya da sokmayacaksınız. Korkarım bu doğru yoldaş, Asaf, dedi Viktor. En azından bazı konular netlik kazanıncaya kadar sizi sorguya alamayacağız. Bu sizin fikriniz, dedi Asaf, hırçın bir tavırla ayağa kalkarak. Üstlerinizle konuşacağım. Elbette, bu hakkınız ama şu andan itibaren sorguya katılmanız doğru olmaz. Öyle olsun, göreceğiz bakalım diyerek Asaf dosyasını alıp çantasına yerleştirdi. Bir insanı suçlamak bu kadar kolay olmamalı diye söylenir kapıya yöneldi. Leonid bozulmuştu bu işe. Asaf'ı sevmiyordu. Kalemin ona ait olması da ilginçti. Ama onu böyle kovar gibi odadan uzaklaştırmaları hiç de hoş değildi. Yine de sesini çıkarmadı. Belki bu konuyu Andrei ile konuşmalıydı. Zaten Asaf'ın da gerekli girişimlerde bulunacağından emindi. Beşir tartışma boyunca ne olduğunu anlamadan tenis maçı izler gibi bir Ruslara bir Asaf'a bakıp durmuştu. Asaf masadan kalkıp da öfkeyle kapıya yürüyünce işlerin yolunda gitmediğini fark etti. O da kalkmak istedi. Lütfen ona kalmasını söyleyin Leonid Ivanoviç dedi Nikolay kibarca. Sonra ekledi. Sorar mısın iştaha yerinde mi? Çeviriyi dinledikten sonra Beşir'in o çocuksu gülüşü yeniden gelip dudaklarına da kondu. İyi yerim. Şükür burada et, ekmek bol dedi. Eliyle göbeğine vurarak. Baksanıza. İyice semirdik. Domuz jambonu sever misin? Salam mı? Diye sordu Beşir. Onun gibi bir şey diye açıkladı Leonid. Severim severim dedi Beşir. Kalender bir gülümsemeyle. Öğle yemek filan seçmem ben. Gece yatmadan önce bir şeyler atıştırır mısın? Yok canım, o zaman uyuyamam. Benim son bir sorum var Beşir yoldaşa dedi Viktor. Bakışlarını yumuşatmış, yüzünde içten bir ifade belirmişti. İstemezse yanıtlamayabilir. Ama çok merak ediyorum. Neden komünist olmuş? Ben bir işçiyim dedi Beşir. Komünizm bir işçinin bu dünyada da öteki dünyada da görüp görebileceği tek cennettir. Viktor içten gülümsedi. Hoşuna gitmişti Beşir'in yanıtı. Ama Nikolay onun gibi düşünmüyor. Olacak ki provokatif bir soru patlattı. Sovyet cennetinde kendini nasıl hissediyormuş? Leonid canı sıkılarak çevirdi bu soruyu. Nikolay'ın sözlerindeki iğneleyiciliği anlamıştı. Beşir sağ elini yumruk yaparak yanıtladı. İyi, çok iyi dedi. Sonra Rusça tekrarladı. Harasho, Очень хорошо. Viktor'un suratının asılmasını aldırmadan kahkahalarla gülmeye başladı Nikolay. Leonid de bozulmuştu. Viktor'a dönerek Beşir çıkabilir mi artık dedi. Benim soracağım bir şey yok dedi Viktor. Leonid Nikolay'a sormaya gerek bile duymamıştı. Teşekkür ederiz Beşir yoldaş dedi. Gidebilirsin. Beşir geldiği gibi gülümseyerek çıktı odadan. Очень хорошо. Rusçanı sevsinler senin diye mırıldandı. Arkasından Nikolay. Siz parti üyesi misiniz Nikolay Yakovlovich? Diye adeta azarlarcasına sordu. Bana mı sordunuz dedi Nikolay toparlanarak. Size sordum. Parti üyesi misiniz? Kendine meydan okunduğunu sezmişti Nikolay. Evet, 5 yıldır parti üyesiyim. Ne olmuş? Yükselmek için mi üye oldunuz? Yoksa komünist ideallere inandığınızdan mı? Elbette komünist olduğum için. O zaman Beşir'le alay edemezsiniz. Nedenmiş o? Komik olan her şeyle, herkesle alay ederim ben. Ama o komik biri değil, o bir kahraman. Kahraman mı? Evet, o bir kahraman dedi Leonid inançla. Sonra başıyla kırmızı dosyalardan birini işaret ederek ekledi. Okumadınız mı öyküsünü? Ben okudum dedi Viktor. Tavrından Leonid'e hak verdiği anlaşılıyordu. Ya siz? Bütün gün sokaklardaydım. Nasıl okuyayım? İyi o zaman anlatacaklarımı dinleyin de Beşir'in nasıl bir adam olduğunu anlatayım size. Askeri darbeden sonra polisin TKP'yi çökertmek için başlattığı Kızıl Fener operasyonunda tutuklanan Ankara'daki ilk grubun içindeydi Beşir. Bir demir döküm atölyesinde çalışıyormuş. Hem küçük çaplı iş yerinin sendikalaşması için çaba harcıyor hem de oturduğu gecekondu bölgesindeki parti örgütünün aktivitelerine katılıyormuş. Tutuklamalar başladığında hiç paniklememiş. Partiye o kadar inanıyormuş ki tutuklanabileceği aklının ucundan bile geçmiyormuş. Oysa günlerdir süren Kızıl Fener operasyonu meyvelerini çoktan vermeye başlamış, Ankara İl Örgütü çökertilmiş, sıra alttaki hücrelere gelmiş, bir hafta sonra Beşir'i de bulmuş polisler. Yakalandığında hala bir yanlışlık ya da asılsız bir ihbar olduğunu düşünüyormuş. Hücreye atıldıktan 6 saat sonra alındığı ilk işkence seansında bir tek soru bile sormadan bayıltıncaya kadar dövmüşler onu. Soru bile sormadan beni dövdüklerine göre bunlar işkence yapmaktan zevk alan sapıklar olmalı diye düşünmüş Beşir. Bir yandan da o partiyi sormadıkları için seviniyor, bu tutuklamaların sendikal çalışmalarla ilgili olabileceğini sanıyormuş. İkinci seansa çıktığında onu dövmemişler. Gözleri bağlı olduğu için yüzünü görmediği bir polis kendinden emir bir ses tonuyla parti adını, görevini sormuş ona. Böylece sorgunun partiyle ilgili olduğunu anlamış Beşir. Ama temkinliliği elden bırakmamış. Hatta polis sorumlu yoldaşının kim olduğunu söylediğinde ardından da Beşir'in kod adını açıkladığında bile bunlar boş atıp dolu tutmak istiyorlar diyerek ketumluğunu sürdürmüş. Polis ondan üsttekileri değil, alttakilerin isimlerini, adreslerini istiyormuş. Bunu isterken de sakin bir ses tonuyla. Partinin tavanı göçtü. Herkesi biliyoruz. Sen de şu adamların adını ver de bitirelim bu işi diyorlarmış. Arkadaşlarının adını vermemiş Beşir. Onu yeniden dövmüşler. Artık kaba dayak atmıyorlarmış. Önce bütün bedenini ıslatıp elektrik vermişler. İşe yaramayınca Filistin askısına asmışlar. Ama tek bir isim bile alamamışlar ağzından. Polisin elindeki kesin bilgilere rağmen inancına sarılıp direnmeyi sürdürmüş. Sonunda parti sorumlusunu getirmişler karşısına. Gözlerindeki bağı çözmüşler. Yoldaşlarını gören Beşir'in yüreği yumuşamış. Gözleri dolmuş ama polislerin yanında tutmuş kendini. Kendi halini unutup kirpas içindeki yoldaşına acımış. Beşir'le göz göze gelmemeye çalışan yoldaşı ona bir şey anlatmakla meşgulmüş. Bak Beşir demiş. Parti çözüldü. Her şeyi biliyorlar. Boş yere yazık etme kendine. Yazık etme. Eski yoldaşının sesinde Beşir'in daha önce hiç duymadığı moral bozucu bir tını varmış. Önce yoldaşının ne demek istediğini anlamamış. Bunun polisi atlatmak için bir manevra olduğunu düşünmüş. Ne ki yoldaşının söyledikleri manevra olmayacak kadar doğruymuş. Birden olanları kavramaya başlamış. Ama anlamak istememiş. Ben bu adamı tanımıyorum diye bağırmaya başlamış. Polisler saldırmışlar üzerine. Kendini yere atmış. Kaldırmaya çalışmışlar. Direnerek bağırmayı sürdürmüş. İyicene zıvanadan çıkan polisler kafa göz dinlemeden ölür mü kalır mı diye düşünmeden vurmaya başlamışlar. Bayılmış, bırakmamışlar. Su döküp yeniden dövmeye başlamışlar. Onu bıraktıklarında bedeni bir pelti halindeymiş. Ama gözlerini açıp da sorumlusunu karşısında göremeyince rahatlamış. Az önce yapılan konuşmayı yok sayarak yeniden partiye duyduğu büyük inanca sarılmış. Ankara'da polisin tutuklayamadığı az sayıdaki hücreden biri de Beşir'inkiymiş. Onu 5 yıl hapis cezasına çarptırmışlar. Ama parti 6 ay sonra onun ele vermediği yoldaşları bularak yeniden örgütlenmeye başlamış. Yani senin alay ettiğin o adam hem arkadaşlarını kurtarmış hem de partisini. Leonid konuşmasını keserek Nikolay'ı süzdü bir süre. Genç istihbaratçının sesi soluğu kesilmişti. İşte komik bulduğunuz adam böyle biri diye ekledi Leonid. Ne olacak? Aynı koşullarda olsam ben de aynı şekilde davranırdım. Emin misiniz? Dedi Leonid. İnanmayan gözlerle Nikolay'ı süzerek. Elbette eminim. Siz beni ne sanıyorsunuz? Size hakaret etmeye niyetim yok. Çoğu parti üyesi ödentisini bile ödemiyor Sovyetler'de. Benim onlardan biri olduğumu nereden biliyorsunuz? Dedi Nikolay, cılız bir sesle. Bilmiyorum. Ama tahmin etmek zor değil, dedi Leonid. Kendimizi kandırmaya hiç gerek yok. Bizler artık kuşkuya düştüğümüz, ortak idealimiz için kılımızı bile kıpırdatmaya üşenirken, o bu işe canını koydu. Ona en azından bir saygı borcumuz var. Yoldaşlar lütfen, diyerek Viktor girdi araya. Aslına bakarsanız, Leonid'in bu genç oğlanı haşlamasına çok sevinmişti. Ama inisiyatifi de bu çevirmene bırakamazdı. Burada hücre toplantısı yapmıyoruz. Bizim işimiz köstebeği bulmak. Hadi vakit geçirmeden Şerif'i çağıralım. Tamam, dedi Leonid. Ama ayağa kalkarken yeniden Nikolay'a döndü. Hiç değilse bu söylediklerimi bir düşün. Olur mu?